Hayırlı huzurlu anlar, hayırlı huzurlu günler değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Altınoluk'ta Yürüyüş programına hoş geldiniz efendim. Altınoluk'ta Yürüyüş programımızda bugün Altınoluk dergimizin Şubat 2015 348. sayısından Sami Efendi aşısı almış bir mühtedi Zahit Barsamoğlu'yla yapılan bir mülakatı siz kıymetli dinleyenlerimize takdim etmek istiyorum. 60 yılda tek vaktim kazaya kalmadı başlığıyla bu mülakat okuyucuların, siz değerli dinleyenlerimizin istifadesine sunulmuş. Mülakatı yapanlar Ahmet Topbaş, Yusuf Selmantan ve Murat Karaman. Mülakatın sunuş yazısını ilk olarak altını çizerek okuduğumuz şu satırları paylaşalım siz değerli dinleyenlerimizle. Cildi zekirden yumuşamış. 93 yaşında ama yüzünde bir tane kırışıklık yok. Mütebessim bir çehre, ışıl ışıl aydınlık bir sima. Hafızası, dimağı saat gibi işliyor. Konuşması, edası, tavrıyla bir İstanbul beyefendisi. Yılların yaşanmışlıkları, çileleriyle olgunlaşmış, mütevekkil bir hal var üzerinde. Fakat asıl huzur halini, yani itminanı görüyorsunuz. Onunla sohbet insana ferahlık veriyor. Zahit Barsamoğlu'nun hayatı duygulu bir hidayet öyküsü. Hakk'a öyle sağlam bir dönüş yapmış ki, öyle sağlam bir dönüş yaşamış ki, Müslüman olduğu andan beri 60 yıllık hidayet hayatında tek bir vakit namaz borcu olmadığını ifade ediyor. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin müridi. Sami Efendi'nin vefatının 31. seneyi devriyesinde onu rahmetle andık, Zahit Efendi'den hatıralar dinledik. Kendi bakışıyla bir Sami Efendi resmi koydu ortaya. Orada asıl Sami Efendi'nin her gönlü nasıl ayrı ayrı dokuduğunu, emek verdiğini de görmüş oluyorsunuz. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: Hak yolunda saçlarını, sakallarını ağırtanların Allah müracaatlarını reddetmez, günahlarını siler, onlara zulmetmeye haya eder. Bizim zamanımıza göre Zahit Barsamoğlu öyle bir Allah eri. Onun için hasbihalimizin sonunda Zahit Efendi'nin yaptığı duaya gönülden amin diyelim. Elbette o duanın içinde şahsi hayatımız için dikkat edilecek epey mesaj var. Ve geçiyoruz mülakata. Ahmet Topbaş. Efendim, sizin isminizi öteden beri duyardık. Rahmetli Oğuz Aydınoğlu ağabey de bahsetmişti. Ziyaret nasibi bugüneymiş. Zahit Barsamoğlu. O da rahmetli oldu. Oğuz Aydınoğlu Efendi gelir, bizlere ders verirdi. Ondan önce Abdülvasi Efendi bizlerle ilgilenirdi. Selmantan. Efendim, İsmail'inizi lütfeder misiniz? Zahit, Allah'tan çok korkan, takva üzere yaşayan demek. Sonradan aldığım isim. Barsamoğlu'ysa eski yaşantının, kavmin, anne babanın soyadı. Daha önce matbuattan gelenler olmuştu. Hiçbirini kabul etmedim. Cenab-ı Hak ne murad etmişse o olur. Takdirde ne kayıt varsa o zuhur edecektir. Muhakkak niyetlerimiz halis olur inşallah, takdir Cenab-ı Allah'tan. Hikaye çok uzundur. Bu zamana gelinceye kadar çok safhalar atlattık. Sizlere hülasa olarak anlatayım. Malum haliniz, Hristiyan bir ailenin çocuğuyum. Memleketimiz Yozgat. 1914 hadiselerinden önce İngilizler, Avrupalılar, Ermenilere "Ey millet, siz Osmanlı'ya o kadar hizmet ediyorsunuz, bir karış toprağınız bile yok" diyerek kışkırtmışlar, nifak sokmuşlar. silah vermişler, çete harbi başlatmışlar. Fakat bazı beldeler böyle bir suça bulaşmasalar da aynı muameleye maruz kalmışlar. Babam, annem masumlarmış. Sağ kalan Ermenileri Rus treniyle Tiflis'e kaçırmışlar, Gürcistan'ın payitahtına. Nihayet Türkiye'den af çıkınca babamlar köye geri dönüyorlar, fakat bağ, bahçe, ev, bostan hiçbir şey kalmamış. Ahmet Topbaş, gasp edilmiş mi? Zahit Barsamoğlu, evet öyle olmuş. Başka bir hadise olmadan biz yurdumuzdan ayrılalım demişler. Köyden köye geçerek babam yabani at bakıcılığı yani yılhicilik yapmış. 4 zeytin bir somun ekmek verirlermiş günlüğüne. Oradan oraya geçerek İstanbul'a gelmişler. İstanbul'da o zamanki dindaşlarımız ve kilise tarafından metruk evlere yerleştirilmişiz. Bir yorganımız varmış getirdiğimiz ve yorganın bir kenarına dikilmiş birkaç altın para. Köyden çıkarken ancak onu alabilmişler. Bir de bakır tenceremiz vardı, ben onu yıllarca hatıra olarak sakladım. 3 kardeşiz hepimiz, burada doğmayız. Babam yıllarca inşaatlarda taş taşımış, yevmiyi satmış kuruşa. 1 litre süt de 60 kuruş. Bizi böyle büyütmüşler. Cenab-ı Hak besliyor onların vasıtasıyla tabii. O hikmeti, varlığı yokluğu bana gösterecek ki benim gönlümü öldürsün. Dünya sevgisini silsin, süpürsün. Hak ve hakikatte hissi yakîn erdirsin. Hepsinde ayrı hikmetler var. Her şey zuhur ettiği zaman anlaşılmaz. Vakti saati geldiği zaman o zuhur ne maksatlı olmuş, o zaman anlaşılır. Bazı dualarımızı Cenab-ı Hak kabul etmiyor zannederiz. Ya tehir eder ya da münasip görmediği için kabul etmez. Bizim yapacağımız sabırlı olmak, hayır dua etmek ve yolunda sabit durmaktır. Teslimiyet lazımdır. Devam ediyor Zahit Efendi. Ben Beşiktaş'ta yurt dışına gönderildikten sonra yıkılan Osmanlı padişahlarının saraylarının içindeki metruk binada 6 toprak bez çadırda doğmuşum. 1922 yılında. Cenab-ı Hak öldürmüyor. Vahdettin Efendi'nin son günlerinde 2 yaşındaymışım. İlkokulu Beşiktaş'ta okudum. Sonra okutmadılar. Çalışmaya başladım. Sanatkar oldum. Fantezi kundura ustası oldum. Yanımda 4-5 işçi çalışırdı. Kız kardeşim bonistraydı, yani kadın terzisi. O zamanın ustaları hep ekaliyettendi, ecnebiydi. Müslümanlarda ince sanat hemen hemen yok gibiydi. Kaba çeşit vardı. Türkler İtalyanlardan, Rumlardan, Ermenilerden öğrendiler. Sanatımız kıymetliydi, çabuk kalkındık. Ailemize katkıda bulunduk. Selman Tan, Müslümanlığı seçmeniz nasıl oldu efendim? Zahit Barsamoğlu, babamın bir sepeti vardı. Onun içinde Hristiyan din kitapları vardı. Eski Ermenice lisanıyla yazılmış İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an'ı defalarca tetkik ettim. 3 ilah inancı mantıksız gelirdi. O sepette bir de İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsiri olan Ruhul Beyan tefsiri vardı. Vaktaki onu okumaya başladım, yandım, tutuştum. Ölürsem yaşantım İslam üzere değil, cehennemlik olacağım diye korktum. Soru: kaç yaşındaydınız? 33 yaşındaydım. Kor döküldü kalbime, göğnüme, içime ateş aldı. Hidayet? Hidayet öyle verdi Cenab-ı Hak. Soru: önceden kiliseye sık gider miydiniz? Kilisede orgun yanında ilahi okuyan korodaydım. Hatta bazen münferit vazife verirlerdi. Rulo halindeki metni cemaate tek başına okurdum. Hidayet nasip olduktan sonra dinimi senelerce gizli yaşadım. Hep evden dışarı kaçtım namazımı, niyazımı belli etmemek için. Soru: kelime-i şehadeti kendiniz mi getirdiniz? Bir deri tüccarı vardı, kendime yakın hissettiğim. Ona açtım mevzuyu. Beni o sıralarda Zeyrek Camii'ne yeni gelmiş olan Mehmet Said Kotka Hazretlerine götürdüler. Müftülükten önce ilk şahidim onlar oldu. O zamanlar bugün olduğu gibi Hristiyan, Türk birbirine kaynaşmış değil. Taassubi bir zihniyet hakimdi. Kim ki kendi dininden irtidat ederse kilise protesto eder, cemaatin sana düşman olurdu. Sonraları duyulunca kilise papazları dükkanıma gelirler, beni eski dinime iade etmek için çalışırlardı. Ben de hakikati bildiğim kadarıyla anlatırdım. Derdim ki, siz dini İslam'ı hor görmeyin. Ancak tatbik edenlerin haline bakıp aldanmayın. Suyun menbaından için, Hazreti Kur'an'dan, sünnet-i seniyyeden ve güzel örneklerden öğrenin. İnat ederlerdi. Soru: ailenizde, cemaatiniz içinde yalnız kalıyorsunuz. Karar süreci sizin için zor oldu mu efendim? Zahit Barsamoğlu: acı tatlı bir dönemdi. Acı, geçmişin yaşantılarını nasıl ödeyeceğiz? Tatlı, dünyaya getiren Rabbim, elhamdülillah İslam'la müşerref eyledi. Dalaletten kurtardı, necata kavuşturdu. Etrafım düşman doluydu ama ölüm bana çok tatlı gelir. Hiç gözüme görünmezdi. Evden uzaklaşır, büyük camilere giderdim ki beni kimse tanımasın. İlk günler bilmediğim için camiye kısa kollu gömlekle giderdim. Soru: efendim, sizin durumunuzda Yaman Dede gibi olmuş. Yaman Dede diyor ki, İstanbul'un en ücra camilerini ben bilirim. Bir garip olarak oralarda namaz kılardım. Evde hanımımdan, kızımdan gizlice oruçlar tutardım. Zahit Barsamoğlu: Yaman Dede de aynı benim gibi yanmış. Benim de anam, babam, abim sonradan işitiyorlar. Babama senin oğlun camiye gidiyor diyorlar. Kıyamet koptu. Babam evlatlıktan tardı etti. Annem daha yumuşak gönüllüydü. Neticede annemi de bir gün Mehmet Said Kotka Hazretlerine götürdüm. İslam'la şereflendi. Ölümünde nur gibi bir çehreyle vefat etti. Benim dükkanım çarşı kapıdaydı. 60 yıldır aynı şekilde devam ediyor. Şimdi çocukları idare ediyorlar. Bir öğle namazı için dükkandan çıktım. Camiye gireceğim sırada bir müşteri gördüm, bir başka camiye yöneldim. Ezan-ı Muhammedi yakın, o camiye yaklaşınca başka bir tanıdık çıkıyor karşıma. Nihayet camileri değiştire, Cağaloğlu'na kadar gittim ama kantar içinde kaldım. Cemaate yetişemeyeceğim diye korkuyorum. Cağaloğlu'ndaki camide son rekata yetiştim elhamdülillah. Cenab-ı Allah böyle bir şevk, aşk veriyor, ölüm tatlı geliyor insana. Geceleri odama çekilir, sabahlara kadar ağlar, sızlar, Rabbime yalvarır, ibadet ederdim. Cenab-ı Hak bana teselli vermek için güzel güzel rüyalar gösterirdi. Bizim muhitimiz Ermenilerin muhitidir. Şimdi muhacirler geldi. Anadolu'dan gelenlerle karma oldu. O zaman sadece Ermeniler otururdu. Bir keresinde rüyamda yüzü koyun havada uçuyorum. Ey cemaat, biliniz ki dini İslam hak dinidir. Dalaletten kurtulun diye mahallenin üstüne nida ediyorum. Tek başıma kaldığım için acaba yanılıyor muyum diye düşünceler olur. Cenab-ı Hak bana teyidi ilahide bulunurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Altınoluk'ta Yürüyüş programında Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2015 348. sayısında yayınlanan Sami Efendi aşısı almış bir mühtedi Zahit Barsamoğlu ile yapılan mülakatı sizlere takdim ediyoruz. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Ahmet Topbaş, sizin gibi başka Müslüman olan var mıydı? Zahit Barsamoğlu. O devirde yoktu, olamaz gibiydi. Çünkü ırktaşları onu düşman görür, alışveriş yapmazlar, selam vermezlerdi. Öldürmeye çalışırlardı. Nitekim öyle hallerde yaşadık. Yolumu kestiler, dövmek istediler. Ben tek başımayım ama Rabbim cesaret verirdi. Kalabalıklardı ama Cenab-ı Hak onlara korku verdi, tek başıma olduğum halde kaçtılar. 1962 yılına kadar böyle yaşadım. Annem vefat ettikten sonra zaten babam ve abimle irtibatım kalmamış. Kız kardeşime de hidayet nasip oldu. Bir gün dükkanıma seyahat dolayısıyla kapalıdır yazıp hacca gittim. 49 yaşına kadar muhitimden gizli yaşantımdan dolayı evlenemedim. Hastalığında anneme hizmet ettim. Onun vefatından sonra evlilik nasip oldu. Bayezid Camii imamı merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi evime gelerek nikahımı kıydı. Cenab-ı Hak 4 erkek, 2 kız evlat verdi. 4 tanesini hafız yapmak nasip oldu. Diğer birisi yarım hafız, diğeri de İmam Hatip Lisesi mezunu oldu. Oğlum Mustafa, koca Mustafa Paşa da imam şimdi. Sami Efendi ile tanışmanız nasıl oldu efendim? Zahit Barsamoğlu. Bayezid Camii'nin sağ köşesinde loş bir bölüm vardır. Orada ibadet ederdim. Orada gönlüme hoş gelen birisiyle ünsiyetim oldu. Havlucu Abdullah Nepan Efendi. Kendisine açıldım. Ben mürşit arıyorum. Beni bazı sahte şeyhlerle tanıştırdılar. Hak üzere değillermiş. Öyle görünüp cemaatten menfaat elde ediyorlarmış dedim. Bana, benim bir mürşidim var, seni ona götüreyim dedi. Tahtakale'de bir nalburiye dükkanına gittik. Sami Efendi rahmetullahi aleyh orada o ticarethanenin defterlerini tutarlarmış. Dükkanın içinde seyyar merdivenle çıkılan küçücük bir bölüm vardı. Tavanına başın değerdi. Orada vaziyetimi öğrendi, bana karşı sevgi beslemiş olacak ki dersimi tarif etti. Aşkımı, muhabbetimi hissetti. Onların kalplerine malum olur. Biz mahcup ve mahrum bir şekilde karşısındayız. Onun ruhani hali sizin gönlünüze bir inşirah veriyor. Elhamdülillah İstanbul terbiyesi almış biriyiz ama zaten onun huzurunda söze gerek kalmıyor. Soru sormadan teslimiyet hali oluyor. Bir cumartesi yine kendilerini ziyaret etmiştim. Bana, Hacı Zahit Efendi, yarın Erenköy'e eve gel diye münferiden davet etti. O akşam akrabalarımdan biri yolumu kesti. Sen nasıl bize ihanet edersin deyip beni dövmeye kalktı. Onu altıma aldım, bir taraftan da ben hakikati buldum, size ne zararım var diyorum. O sırada alt taraftan ellerini yüzüme geçirdi, tırnaklarıyla yüzüm perde perde oldu, kan ravan içinde evime döndüm. Sabahta Sami Efendi'ye gideceğim, bu hale nasıl giderim diye düşünüyorum. Yüzümü temizliyorum ama kanlar yine akıyor. Nihayet ertesi günü öğle namazına Zihni Paşa Camii'ne gittim. Oradaki ihvana kendimi göstermemeye çalıştım. Devlethanelerine gittim. Ömer Kirazoğlu ağabey beni içeri aldı. Sami Efendimiz geldi, minberine oturdu, ben de önüne diz çöktüm. Bana hiçbir şey sormadan, Hacı Zahit Efendi, dini İslam'la müşerref olanın başından birçok hadiseler geçer. Sebat imtihanı olunur, sabırlı ol. Cenab-ı Allah mükafatını verecek inşallah, dedi ve bana kendi başından geçen bazı hadiseleri anlattı. O dönem kendilerine yapılan eziyetlerdi, anlatmam pek münasip olmaz. Beni teselli ettiler. Ayrıca müjde kabilinden, inşallah birlikte haçlarımız olacak, buyurdular. Kendisiyle birlikte, yani Sami Efendi ile 4 defa hac yaptık. Yememiz, içmemiz, ibadetimiz, yolculuğumuz hep beraber olurdu. Kabe-i Muazzama'da tam Altınoluk'un karşısına otururduk. Sırtımız Türkiye'ye dönük olurdu. Her namazdan önce muhakkak abdest tazelerlerdi. Kış yaz ayaklarında mes olurdu. Başında daima pomponlu beyaz takki olurdu. Namaza duracaklarında takkenin üzerine ufak, ince bir sarık sererlerdi. Şalvar giymezlerdi ama pantolonları hafif şalvarımsıydı. vaziyetleri tamamen ahkama uykundu. Erenköy'de akşam sohbetleri olduğu zaman ben orada ihvanda kalırdım. Sabah Haydarpaşa'dan Karaköy'e birlikte geçerdik. Sükutiydiler. Şemail-i Şerif'te anlatıldığı gibi önüne bakarak süratle sanki yokuş aşağı yürür gibi yürürlerdi. Biz yetişmekte zorlanırdık. Peygamber Efendimizin falanca kimseye ne oluyor ki şöyle yapıyorlar dediği gibi Sami Efendimiz de ortaya konuşurlardı. Bakışları aynı eda ile herkesin yüzündeydi. Hatalıya yüzünü ekşiterek bakmaz, sevdiğine de sevdiğini ispat edecek şekilde bakmazdı ki etrafta kıskançlık olmasın. Fakiri taltif etmek için Selman-ı Farisi Hazretlerini hatırlatırlardı. O, Acem diyarından Medine'ye ateşperestliği, Hristiyanlığı terk edip gelmiş bir garipti. Ben de Türkiye'de bir gariptim. Bunu da çoğunlukla cemaate ortaya konuşarak yaparlar, ben de bir kenarda ağlardım. Selman-ı Farisi de dövüldü, kovuldu, evlatlıktan tard edildi. O Medine'de selamet erişti, fakir de İstanbul'da. Bir defasında Mina'da sıcaktan kuvveti kesilmiş olarak çadırda uzanmış istirahat ediyordu. Hasırdan yapılmış saplı bir yelpaze ile onu serinletmeye çalışıyordum. Gözlerini açtılar, "Zahit Efendi yoruldunuz mu?" buyurdular. O kadar ince, zarif insandım. Yanından ayrılmaz, yanında yatardım. Gönlüm ona aşıktı. Madem soruyorsunuz, size bir tebşiratımı anlatayım. Cenab-ı Hakk'ın bu lütfunu hatırladıkça ağlayasım geliyor. İlk hacımda Mekke-i Mükerreme'de 2 yaşlı aciz hanımın alışveriş filan yapamadıkları için ihtiyaçlarını gördüm, hizmet ettim. Medine'ye geçerken hastalandım, medreseye götürdüler. Beni güneş çarpmış, kendimden geçmişim. Sadece sayıkladığımı hatırlıyorum. Başımı, vücudumu buzlarla yıkıyorlar. Dalgın, yatıyorum. Başıma gelenler, bu halde kurtulamaz diyorlar. İşitiyorum ama konuşamıyorum. O sırada birisinin elinde bir satırla benim kalbimi kesmeye başladığını görüyorum. Parça parça yapıp içinden pislikleri alıp atıyor. Kendime gelir gibi oluyorum. Şükür sağım diyorum ama ameliye devam ediyor. Sonradan anladım ki, gençliğimizdeki suçları, günahları Cenab-ı Hak temizlemeden sevgili Peygamber Efendimizin huzuruna kabul etmedi. Bir hafta hastalığım sürdü, sonra boy abdesti aldım. Cuma namazında Resul-i Peygamber Efendimiz beni kabul etti. Batıl inancımıza göre yaşadık, İstanbul hayatı yaşadık, beni temizlemeden huzura kabul etmediler. O manevi hal, o zevk anlatılamaz. Rabbimin nimetlerine şükürler olsun. Soru: Haçlarda Musa Efendi de yanınızda mıydı? Tabii, Musa Efendi de yanımızda. Atasayır Efendi, Mustafa Alemdar, Mehmet Öztürk. Allah hepsine rahmet etsin. Benim hiç yalnızlığımı hissettirmediler. Bir haccımızda Musa Efendi'nin sırtında ince bir ihram vardı. Ben İstanbul'dan ihram almışım ama kalın geliyor, yakıyor. Musa Efendi'ye, İhramınızı Mekke'den hangi dükkandan aldınız? Ben de almak istiyorum dedim. Cevap vermedi, gülümsedi. Bir vakit namaz sonra Musa Efendi bir paket uzattı, kendi ihramlarından. Benim size hediyem olsun dedi. O ihramla serin serin haccı eda ettim. Param tükendi, Musa Efendi'ye param bitti, sizden borç alabilir miyim dedim. Ne kadar lazım deyip hemen takdim ettiler. Fazla konuşmaz ama icraat yaparlardı. Yalnız bana değil, bütün cemaate karşı böyleydiler. Sami Efendi'nin esas hizmetkarı oydu, Musa Efendi'ydi. Sultantepe'deki evlerinde sohbetler olduğunda bütün gelenlere hediyeler verirlerdi. O büyük yemekli sohbetlerde çoluk çocuk hizmetkar gibi hizmet ederlerdi. Aman yarabbi, o günler ne tatlı günlermiş. Soru: Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı efendim? Zahit Barsamoğlu: Rabbime ibadetlerimi halisane yapabilmem için aklımdan, fikrimden noksanlık verme ya Rabbi diye yalvarıyorum. Namazımın şevkini benden esirgeme diye niyaz ediyorum. Elhamdülillah, Rabbim riyadan muhafaza buyursun. 33 yaşında Müslüman olduğumdan beri tek bir vakit namaz borcum yoktur. Elhamdülillah, Rabbim riyadan muhafaza buyursun. 33 yaşında Müslüman olduğumdan beri tek bir vakit namaz borcum yoktur diyor Zahid Barsamoğlu. Ve devamla son sözler. Rabbim sizlerden razı olsun. Gönlünüzün halisane muratlarını nasip etsin. Ya Rabbi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin senden istediklerini bu ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Senden korktuklarından da bizleri emin eyle. Göz açıp kapayacak kadar da olsa bizi nefsimizle ve şeytanla baş başa bırakma ya Rabbi. Bizleri nefsimizin, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza eyle. Din kardeşlerimizin senin rızana uygun dileklerini kabul eyle. Ümmet-i Muhammed'i semavi ve arizi musibetlerden muhafaza eyle. Bizim maksadımız senin rızanı kazanmaktır. Nasipdar eyle ya Rabbi. Bize bu dünyada da, ahirette de güzellikler ver. Cehennem ateşini tattırma. Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna minen nar. Teşekkür ederiz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Altın Oluk'ta yürüyüş programımızda şimdi sizlere Sami Efendi Hazretleri'nin torunu Mahmut Kirazoğlu Bey'den Hatıralar başlığıyla yer alan yine çok güzel bir yazıyı takdim etmek istiyorum. Fakat onun öncesinde şöyle kulaklarımızın, kalplerimizin pasını silecek bir güzel nutku şerife, bir güzel ilahiye kulak verelim hep birlikte. Ardından Mahmut Sami Kirazoğlu'ndan çok özel hatıralar ve hayat boyu unutamayacağı derslerle inşallah bunları takdimimizde Altın Oluk'ta yürüyüşümüze devam edelim.
Yansın ya Resulallah, aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, içim aşkın şerabın kansın ya Resulallah, içim aşkın şerabın kansın ya Resulallah. Sensin ya Resulallah, iki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şefaatkâr sensin ya Resulallah, alemlerin sultanı sensin ya Resulallah.
Sami Efendi Hazretleri'nin torunu Mahmut Kirazoğlu Bey'den hatıralar. Hayat boyu unutamayacağım ders. Mahlukatla ilişkisi çok farklı boyuttaydı. Yan komşumuzun bir kedisi vardı. Kapıyı açık bulduğu zaman içeri dalar, dedeme kendisini sevdirir, sonra karşısına oturur, gözünü diker, 2-3 saat hiç kıpırdamadan dururdu. Yemek, oyun, hiçbir şey onun huzurunu bozamazdı. Efendimiz buyururlardı ki, kedicik ziyarette ve rabıtada. Dikkat ettiği bir inceliği daha arz etmek istiyorum. Mübarek balık severlerdi. Fakat eve balık geldiğini öğrendiklerinde nasıl geldiğini incelerlerdi. Bu benim dikkatimi çekti veya Allah gönlüme ilham etti. Anladım ki Efendimiz, balık oltayla tutulduğu zaman yemiyorlar. Kepçeyle veya ağ ile tutulanı yiyorlar. Oltanın ucuna takılan yemle balık kandırılmış oluyor. Bu balığı aldatmaya giriyor. Bunu kendisine arz ettiğim zaman gülümsediler. Balığın yumurtlama zamanında dikkat edilmesini, tembih buyururlardı. Dedeciğim her gün 7.30 treniyle giderler, 16.22 treniyle de dönerlerdi. Bahçemizin bir kurt köpeği vardı. Her gün dedeciğimi bu köpek trene götürür, döner gelirdi. Bu tarafı normal gibi. Fakat diğer tarafı enteresan. Biz çocuklar okul sonrası top filan oynardık, bakardık bizim köpek tin tin tin gidiyor, tamam derdik. Bizim köpek 16.22 trenini karşılamaya gidiyor. Biz hemen oyunu bırakır, yüzümüzü yıkar, yola diziliriz. Biraz sonra dedeciğim görünür, elindeki mendili köpeğimiz ağzına almış, ona hizmet ediyor. Çakının içindeki emanet olduğu için isterse sucuk olsun, onu enterese etmezdi. Haftanın 6 günü bu vazifesini aksatmazdı. 10-12 kişi sıralanmış vaziyette bekleriz. Elini göğsüne götürerek bize selam verirler. Eğer biraz daha mültefitseler sırayla elini öpmek isterdik. Yani biz saati köpekten öğrenirdik. Adana'dan İstanbul'a hicrette Soğan Ağa'da Fatma Nine'nin evine nasip oldu, göçtük. Bu Fatma Nine Malatya'dan Adana'ya gelip efendiden ders alıp dönmüşler. Sonra İstanbul'a gelmişler, uzun zamandır da Sami Efendi'den haber alamamışlar. Aile Fatma Nine'nin evine taşındıktan sonra, birkaç ay sonra Fatma Nine, Hacı annemize bizim Adanalı olduğumuzu öğrendiği için kendisinin Adana'da Mahmut Sami Ramazanoğlu isimli bir mürşidin olduğunu tanıyıp tanımadıklarını soruyor. Hacı annemiz münasip bir lisanla onun kendi kiracısı olduğunu ifade edince Fatma Nine düşüp bayılıyor. Demek ki duyulan muhabbet ve özlem boşa gitmiyor. Kardeşi Ferit Bey amcamız vardı rahmetli. Bir şekilde babama Ferit Bey amcanın vefat ettiği haberi ulaştırılıyor. Babam da münasip bir lisanla Efendimiz'e arz ediyor. Efendimiz, el hükmü lillah, hayırdır inşallah diyorlar. Kısa bir süre sonra babamı tekrar arıyorlar. Ömer abi, bir yanlışlık olmuş, özür dileriz, vefat eden başka bir Ferit Bey'miş diyorlar. Babacığım tekrar huzura çıkıyor, durumu arz ediyor. Efendimizin tepkisi yine aynı. El hükmü lillah. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Babacığım sohbetlerde bu olayı her iki karşılama arasında en ufak bir fark göremedim diye ağlayarak anlatırlardı. Bir gün bahçede sohbet oluyor. Musa Efendi üstadımız da var. Sohbete İtalyan bir piyanist geliyor. Adamcağız İngilizce bilmiyor. Tercüme yapamıyoruz. sadece İtalyanca ve Fransızca bildiğini ifade ediyor. Dedeciğim onunla Fransızca sohbete başlıyor. Herkes şaşırınca, 40 yıldır konuşmamıştık, buyuruyorlar. Babam heyecanla hacı anneme gidip durumu anlatınca, en ufak bir şaşkınlık alameti göstermeden, siz ikramları götürün, babanızın bilmediği lisan mı var, diyorlar. Bu da başka bir teslimiyet örneği. Devam ediyor Mahmut Kirazoğlu. Bir gün Amasya mimari incelemek için gitmek istiyordum. Mübarek'ten destur almak istedim. Babam benim adıma izin alırken, dişçi Atıf Efendi'ye selam söylesin, buyuruyorlar. Babacığıma telefon, adres, soyisim var mı diye soruyorum. Hayır, başka bir şey söylemediler, diyor. Adres bu. Dişçi Atıf Efendi, Amasya. Ankara'ya uçakla, sonra otobüsle Amasya'ya gidiyorum. Amasya, payitahtlık yapmış çok kıymetli Osmanlı eserleri olan bir vilayetimiz. İlk olarak Yıldırım Bayezid Camii'nde çalışmalar yapmak istiyoruz. İkindi namazını camide kılıyoruz. Cemaat dağıldıktan sonra içeriden kamerayla detay çekimler yapmak istiyoruz. Fakat aklımda selam emaneti olan Atıf amca var. Dişçi olunca eczaneleri mi yoksa postaneye mi sorayım diye düşünürken caminin önünde oturan birisinin imam olduğunu namazdan bildiğim iki kişiyi görüyorum. Onlara, affedersiniz bir şey sormak istiyorum, ben dişçi Atıf Bey'i arıyorum deyince imam olmayan diğer yaşlı şahıs bu ses o ses diyerek ayağa fırlıyor ve bana sarılıyor. Meğer dişçi Atıf Efendi o şahısmış. Yaşlılıktan gözleri görmez olmuş ama gönül gözü açık. Dedeciğimden selamı aldıktan sonra koca Amasya'da ilk konuştuğumuz kişi selamı götüreceğimiz Atıf Efendi çıkıyor. Artık Atıf amcadan kurtulmak ne mümkün, bana eliyle yemek yedirmek istiyor, benimle birlikte eski mezarlara gidiyor, minarelere çıkıyor. Artık o mu beni minareye çıkarıyor yoksa ben mi onu bilemiyorum. Pakistanlı bir ihvanımız vardı, diyor Mahmut Kirazoğlu, Muhammed Can amca diye. Kendisiyle Medine'de mülaki oluyorlar. Zaman zaman İstanbul'a da gelirdi. İngilizce de bildiği için tercümanlığı yapar, diğer zamanlarda dedeciğime yazdığı mektupları tercüme ederdim. Sohbetlerde bir kenara büzüşür, uyur gibi oturur, sohbetten sonra Efendi Hazretlerine anlattı dendiği zaman da bir kelime Türkçe bilmemesine rağmen bütün sohbeti bülbül gibi eksiksiz anlatırdı. Bir keresinde İstanbul'a gelince buradan gitmek istemediğini söylüyor. Efendi Hazretleri de Muhammed Can amcanın Pakistan'a gitmesi gerektiğini ifade ediyor. Can amca birkaç gün ertelese de emrin büyük yerden geldiğini anlayınca Pakistan'a gidiyor. Evine ulaştığı zaman evden bir cenazenin çıktığını görüyor ki ailesi vefat etmiş. Eğer emri dinleyip zamanında Pakistan'a gitseymiş, vefattan önce yetişecekmiş. Daha sonra efendiye gelip emrine geç itaat ettiği için özür diliyor. Mevlevi Şeyhi Albay Şefik Can amcamızla ilgili bir hatıra anlatayım. Rahmetli Alemdar amcamız Şefik Can Bey amcayı Efendimiz'i ziyarete götürüyorlar. İçeri girdiği zaman mübarek Şefik Can amcaya yönelip Mesnevi'den bir dörtlük okuyor. Gelen kişinin kim olduğu, ne olduğu mübareğe söylenmemiş. Şefik Can amca çok etkilenerek orada bayılarak kendinden geçiyor ve dedeciğimin mesleğiyle kendine geliyor. Sonraları Sami Efendimiz'e aşık derecesinde bir ihvandı. Kışın Erenköy'de Çınar dibine yakın bir ara sokakta, yazın Kınalıada'da otururlardı. Efendimiz'e yazdığı mektupların altında şöyle bir ibare olurdu. Ey name, sana nasıl gıpta etmeyeyim ki? Ol kânı kerem, destini bu seyleyeceksin. Şefik Can amca arz-ı tazimattan ve söyleyeceklerini ifade ettikten sonra mektuba da şöyle hitap ediyor. Ey mektup, sana çok gıpta ediyorum. Çünkü seni okurken sen o büyük insanın elini öpeceksin. Bir gün Bursa'dayız. İnegöl yolunda bir geyikli baba var. Malum bir yere girerken genellikle o civardaki birkaç köpek sizi karşılarlar. Bizim konvoy köye girer girmez köyün bütün köpekleri, kedileri, inekleri, koyunları, tavukları, horozları hepsi bizim arabaya adeta saldırdılar ve arabanın etrafını kuşattılar. Diğer arabaların etrafında tek hayvan yok. Ben de dedeciğimin arabasındaydım. İndiler, bütün hayvanlara tek tek selam vererek başlarını okşadılar. Onlar da sanki görünmek ister, ilgi görmek ister gibi birbirlerinin üzerinden atlayıp Efendimiz'e ulaşmaya çalışıyorlar. Videosu alınacak ibretlik bir manzaraydı. Bu hadise ziyarete girerken olmuştu. Dönüş yolunda yine aynı manzarayla karşı karşıya geldik. Bu sefer de hayvancağızlar uğurlamaya gelmişlerdi. Bu bazılarının görüp bazılarının görmediği özel bir durum değildi. Herkes aynı şeyleri gördü. 1974 yılında yaşadığımız bir hadiseyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum diyor Mahmut Sami Efendi'nin torunu Mahmut Kirazoğlu. Pederin Erenköy Zihni Paşa Camii'nin karşısındaki yazıhanesindeyim. İçeriye heyecanla Doktor Hüseyin Tipi ağabeyimiz girdi. Hüseyin ağabey dedeciğim Adana'dayken Adana Devlet Hastanesi başhekimiymiş. Tanışmaları da ayrı bir mevzudur. Çözemediği bazı soruları bir ziyarette Efendimiz'i halledince, Efendi babamız halledince intisap edip o zamandan beri yanından ayrılmayan, dedeciğim ve hacı annemizin tıbbi hizmetlerini hassasiyetle gören çok zarif, kibar, sanatkar bir beyefendiydi. Dedeciğim de kendisini çok severdi. Hüseyin Tipi ağabey, oğlum maalesef ben de Greyfurt büyüklüğünde bir ur tespit edildim. Yarın sabah acilen Haydarpaşa'da ameliyata alınmama karar verildim. Sami Efendimiz'e durumu arz edip izin almak istedim, dediler. Dışarıda araba olmasına rağmen mesafe yakın olduğu için ona binmeyi zaman kaybı görerek olanca gücümle koşarak devlethaneye gittim. İçeri girdiğimde dedeciğimin mübarek simalarındaki ifade biiznillah Hüseyin ağabeyin şifa bulacağını işaret ediyordu. Durumu anlatıp Hüseyin Tipi ağabey durumunu arz etmemi istedi dedim. Babacığım derdi ki büyüklerle istişare olmaz, istizan edilir. İstizan bir konuda ön yargılı olmadan, karar vermiş olmadan durumu arz etmek ve gelen her karara teslimiyetle, imanla uymak boyun eğmektir. Babam büyüye, efendim bizi duadan unutmayın demek bile unutma izafe etmekten dolayı edebe uygun değildir derdim. Medine'de babamla Albay Dursun abi birlikteyken ihvan gelip biz Efendimiz'e yakın hizmet etmek istiyoruz ama bu işin çok incelikleri var malum. Kurbu sultan, ateşe suzan yani sultana yakın olmak, ateşe yakın olmak gibidir denir. Biz o zaman ne yapalım diye soruyorlar. Babam da o zaman siz de hizmet edine hizmet edin diyorlar. Neyse, dedeciğim Hüseyin ağabeyin durumunu dinledikten sonra bana bir kağıt kalem alın buyurdular. Zaten hazırlıklıydık. Bana 18 maddelik bir manevi reçete yazdırdılar. Baktım 12 tanesi bildiğim dualar. Bunları bir hafta boyunca dikkatlice ve sırasına dikkat ederek okusunlar. Bu tarife kendisine aittir, başkası için değildir. Kendisi de dua etsinler buyurdular. Bu kadar. Ameliyat olsun olmasın gibi hiçbir ifade yok. Geldiğim gibi süratlice dönüp Hüseyin ağabeye söylenenleri ve müjdeyi ilettim diyor Mahmut Kirazoğlu. Hüseyin ağabey, ben senin oğlun yaşındayım ama acizane bana kalırsa ne ailen ne doktorlar senin bunları uygulamana müsaade ederler. Sen tamamen ortadan kaybol ve ne yapacağını bana da söyleme, mesuliyete kalmayayım dedim. Doktor Hüseyin ağabey arabasını bir garaja çekiyor, otobüse atlayıp Samsun'daki bir asker arkadaşına gidiyor ve bir hafta senin çiftliğinde misafir olacağım, kimsenin haberi olmayacak diyor. Asker arkadaşı ne demek başımızın üstünde yerim var diyerek karşılıyor. Hüseyin ağabey orada bir hafta verilen reçeteyi titizlikle takip ediyor. Bir hafta sonra arkadaşına hadi beni buradaki bir hastaneye götür diyor. Kendisine de bir rahatlık hissediyor. Orada filmler, tahliller, gerekenler yapılıyor. Hüseyin ağabey kendisi de doktor olduğu için sonucu merakla takip ediyor. Filmlerde hiçbir şey çıkmıyor, ur kaybolmuş. İkinci bir hastanede bu tetkikler yeniden yapılıyor. Sonuç aynı. Bunun üzerine Hüseyin ağabey dönüp İstanbul'a geliyor. Tabii bu bir hafta aile aramadık yer bırakmamışlar. Doktorlar merak ediyorlar, intihar mı etti endişesine kapılıyorlar, polise müracaat ediyorlar, sonuç yok. Dolayısıyla herkes merak içinde. Gelince kıyamet kopuyor, neredesin sen, çıldırdın mı diye. Hüseyin abi ben iyileştim diyor. Etrafı eyvah, ah, aklına da bir zarar geldi herhalde diyorlar. Doktorlara buyurun oğlum tetkiklerinizi yapın diyor. Doktorlar hocam daha bir hafta önce hepsini yaptık ne değişecek ki deseler de Hüseyin abi siz bir kere daha yapın emin olalım diyor. Haydarpaşa Hastanesi'nde bütün filmler, tahliller yeniden yapılıyor. Bir hafta önceki Greyfurt büyüklüğündeki Ur yok olmuş. Doktorlar inanamıyorlar, bir daha hiçbir şey yok. Hüseyin abi bu hadiseden sonra uzun seneler yaşadı. Efendimizin böyle özel halleri olurdu. Kerametle ilgili zahirde bir şey belli etmezlerdi. Köşesinde mahfiyetle oturan bir pir-i fani gibi görünürdü. Takip edilirse yakalanabilirdi veya bizim gibi böyle bazı hadiselere muttali olunursa bilinirdi diyor Mahmut Kirazoğlu. Dedeci Sultanül Arif'in Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddisesi ruhla alakalı paylaşmış olduğu ve Altınoluk dergimizin bu Şubat 2015 sayısında yer alan hatıralarında. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da bir Altınoluk'ta yürüyüş programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Dergimizin bu 348. sayısından altını çizerek okuduğumuz satırları, Zahit Bersamoğlu'yla yapılan mülakatı ve Mahmut Kirazoğlu'nun Sami Efendi Hazretleri ile alakalı hatıralarını sizlere naklettik. Haftaya aynı saatlerde tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.
Erkam Radyo'da Altınoluk'la yürüyüş programını dinlediniz.